Ayrım 12.
Arada bir yabancıdan söz ediliyor. Kowalski bu konuda ara sıra bon, ara sıra da lure sözcüklerini kullanıyordu. Bon iyi, lure ışık. Sabahın başını biraz geçe albay olan bir ses alma aracıyla konuşmanın kaydedildiği şeridi getirtti ve sonraki saati dinlemekle geçirdi. Aracı söndürdüğünde alçak sesle sunturlu bir küfür savurdu. Bir dolma kalem alıp daktilo ile yazılan metinde bazı değişiklikler yaptı. Kowalski bon değil, blond yani sarışın demişti yabancı adam konusunda. Şiş dudaklarının arasından çıkan ve lure olarak kağıda geçen sözcük de aslında tür'dü yani katil. Bundan sonra Kowalski'nin tutarsız sözlerine bir anlam vermek çok daha kolaylaşıyordu. Kowalski'nin kendisine işkence eden adamlar hakkında söylediği ve her rastlayışında altını çizdiği çakal sözcüğü de bambaşka bir anlama bürünüyordu. Üç olası şefinin Roma'daki kalelerine sığınmadan önce Viyana'nın Kleist pansiyonunda buluştukları sarı saçlı ve yabancı uyruklu katilin şifreli adı oluyordu. Şimdi Roland önceki iki ay boyunca tüm Fransa'yı kaplayan banka ve kuyumcu soygunlarının nedenini anlıyordu. Sarışın adam her kimse Oase'nin kendisinden istediği işi yapmak için büyük para talebinde bulunmuştu. Yeryüzünde ancak bir tek iş böyle bir paranın istenmesini doğrulayabilirdi albaya göre. Bu çakal düşman çeteler arasındaki çekişmeyi halletmek üzere görevlendirilmemişti herhalde. Sabahın 7'sinde Roland haberleşme bölümünü aradı. Viyana'daki SDEC şubesine acele bir mesaj yollanmasını söyledi görevliye. Kowalski'nin ifadesinin bütün kopyalarını getirterek kasasına kilitledi. Sonunda önüne bir deste kağıt çekti, bir kişinin okuyacağı ve başına çok özel sözleri bulunan bir rapor hazırladı. Kowalski'yi yakalamak için tek başına düzenlediği harekatın bütün ayrıntılarını kısaca ve özenle sıraladı. Telefonla kurulan tuzağı eski lejyon askerinin Marsilya'ya gelişini, eylem bölümünde görevli memurlar tarafından oldukça güç ele geçirilişini. Fazla üzerinde durmadan serviste görevli ajanların yaptığı sorguyu da belirtiyordu. Raporuna yakalanmamak için direnirken eski lejyon askerinin iki ajanı ağır yaraladığını ama daha sonra da intihar etmeye kalkışıp hareketsiz bırakılınca hastaneye götürüldüğünü de ekledi. İfadesi hastane yatağında alınmıştı. Raporun geri kalan ve en önemli bölümü düzenli bir araştırma sonucu bu ifadenin yorumu üzerindeydi. Bir ara düşünmek için yazıyı kesti ve kısa süredir doğan güneşle altın sarısı parıltılara bürünen damlarda gezdirdi bakışını. Roland hiçbir durumu abartmamakla ün yapmıştı. Son paragrafını özenle hazırladı. Bu komplonun varlığını doğrulamak için şu sıra soruşturmaya geçilmiştir. Eğer soruşturma yukarıda belirtilen noktaları doğrularsa, bence söz konusu komplo başkanın hayatına yöneltilenlerin en büyüğü, en ağırıdır. Eğer komplo anlatıldığı biçimde varsa ve sadece çakal diye bilinen yabancı uyruklu katil başkanı öldürmekle görevlendirilmişse, görüşüme göre yaratılan durumun ağırlığı dikkate alınarak ülke çapında büyük tedbirler alınması gerektiğini size bildirmek ödevimdir. Alışılanın tersine Albay Roland raporu makinede bizzat yazdı, zarfa koydu ve gizli servislerin en önemli belgelerinde kullanılan mühürü üzerine bastı. Sonra büsbetteyi yaktı, külleri çalışma odasına bitişik olan daracık bölmedeki lavaboya attı ve musluğu sonuna kadar açıp yok etti. İşini bitirdiğinde elleriyle yüzünü yıkadı. Sonra kurulanırken lavabonun üzerindeki aynada yansıyan suratına baktı. Çizgileri çoğalma yüzün çekiciliğinden çok şey yitirdiğini hüzünle düşündü. Birçok sarsıcı deney hayatta kalmak için benzeriyle boğuştuğunda insanoğlunun ne tür yabanlılık uçurumlarına düşebileceği konusundaki çok geniş bilgisi eylem bölümü şefini erken çökertmişti. Yılın sonunda diye düşündü, gerçekten emekliliğimi istemeliyim. Aynada gergin çökük yüz çizgilerini sorguya çekiyordu. Bu çizgiler tam olarak ne belirtiyorlardı? İnanmazlık mı yoksa sadece boyun eğme mi? Ama Roland bu kadar uzun bir sürenin sonunda insanın işinden vazgeçmesinin imkansız olduğunu biliyordu. İnsanın neyse hayatının sonuna kadar da öyle kalırdı. Mukavemetten güvenlik polisine, oradan SDEC'ye, sonunda da eylem bölümüne geçmişti. Bütün bu yıllar boyunca kaç insan feda edilmiş, ne kadar kan akıtılmıştı. Bunların hepsi de Fransa adına yapılmıştı. Ama Fransa kendisi için yapılanların farkında mıydı? Albay motosikletli bir memurun hemen çalışma odasına gönderilmesini istedi. Ayrıca yağda yumurta, ufak ekmekler ve tereyağı, koca bir fincanda sütlü kahve sipariş etti. Mühürlü zarfı motosikletliye uzatıp talimatını verdi. Yumurtalarıyla ekmekleri bitirdiğinde sütlü kahvesini içmek için gidip pencerenin kenarına ilişti. Uzakta Notre Dame Kilisesi'nin kulelerini seçiyor. Şimdiden Sen Nehri'nden yükselen sıcak sisin ötesinde Eyfel Kulesi'nin ince çizgilerini görüyordu. 11 Ağustos sabahı saat 9'u geçmiş ve şehir siyah deri giysisi içinde gürleyen motosikletiyle 8. bölge yönünde dalga dalga ilerleyen arabalar arasında kendine yol açmaya çalışan motosikletliği belki de lanetleyerek işe koyulmuştu. Şimdiden emekliliğini isteyerek ayrılabileceği görevinde kalıp kalmaması, raporunda belirttiği tehlikenin savuşturulup savuşturulamamasına bağlıydı. 9. Öğleye doğru masasının başında oturan İçişleri Bakanı tam altında güneşte yanan yuvarlak avluyu ters bakışlarla süzüyordu. Cumhuriyet'in arbasıyla süslü görkemli demir kapının kapadığı avlunun ötesinde Bovo alanı vardı. Alanın tam ortasına dikilmiş bir trafik memurunun çevresinde de arabalar döne döne dalgalar halinde akıyordu. Memur Paris'in ürkütücü trafiğinin bu 5 ayrı akımına üstünlüğünü tıpkı kendininkini boğaya kabul ettiren bir boğa güreşçisi gibi soğukkanlılık kadar kendine güven ve ağırbaşlılıkla kabul ettiriyordu sanki. İçişleri Bakanı da yaptığı işin düzenli basitliğine ve bu işi yapmakta gösterdiği eksiksiz güvene gıpta ediyordu. Bakanlığın kapılarında duran iki başka görevli de alanın ortasındaki meslektaşlarının ustaca numaralarını izliyorlardı. Omuzlarında makine elleriyle çift kanatlı demir kapının parmaklıkları ardından bu dünyanın felaketlerinden korunmuş, alacakları ağrıtan meslekte ilerlemekten yakıcı Ağustos güneşindeki yerlerinden emin dış dünyayı seyrediyorlardı. Bakan yaşantılarının ve ihtiraslarının dolambaçsız basitliğinden ötürü onlara da gıpta ediyordu. Ardında bir kağıt ışırtısı işitti, döner koltuğunu çevirerek yeniden masasının başına geçmiş oldu. Masanın öbür yanında bulunan adam elindeki dosyayı kapadı ve saygıyla bakanın önüne bıraktı. Bakıştılar, sessizlik bir an kapının karşısına rastlayan şöminenin üzerindeki yaldızlı saatin tiktakları ve Bovo alanından gelen trafiğin boğuk uğultusuyla kesildi sadece. Ne diyorsunuz bakalım? Başkan de Gaulle'in kişisel güvenliğini sağlamakla görevli bölümün şefi Komiser Jean Ducre, güvenlik konusunda Fransa'nın en ünlü uzmanlarından biriydi ve özellikle önemli kişilerin öldürülmesiyle ilgili bütün sorunlarda uzmandı. Bu andaylara getirilmesinin nedeni de buydu. Yine aynı nedenle devlet başkanını öldürmeyi amaçlayan 6 komplo ya uygulama sırasında önlenmiş ya da hazırlık dönemindeyken kabuğunda boğulmuştu o güne kadar. Roland haklı dedi sonunda. Tek düze hiçbir şey sezdirmeyen kararlı bir ses konuşmuştu. Sanki bir futbol maçının sonucu üzerindeki görüşünü belirtiyordu. Söyledikleri doğruysa bu komplo olağanüstü bir tehlike gösteriyor demektir. Fransa'daki bütün gizli servis arşivlerinin tümü şu sıra OAS saflarında görevlendirilen ajan şebekesinin bütünü, beklenmeyen biri, dostu ve ilişki kurduğu kişi bulunmayan, tek başına iş gören bir yabancı karşısında aciz kalıyor. Üstelik adamın mesleği bu. Roland'ın da belirttiği gibi parmağın ucuyla eylem bölümü şefinin raporunun son sayfasını çevirdi ve yüksek sesle okudu. Düşünülebilecek yalnız harekat kavramının en tehlikelisi. İçişleri Bakanı elini demir kırı ve kısa kesilmiş saçlarında gezdirdi. Yeniden koltuğunu pencereye çevirdi. Kolay sarsılan bir adam değildi ama 11 Ağustos sabahı iyiden iyiye kuşkuluydu. Charles de Gaulle'in davasına hizmetle geçirdiği uzun yıllar boyunca kendisini bakanlık katına yükselten zeka ve kibarlığın ardında özellikle çetin ceviz biri olarak ün yapmıştı. Sırasıyla sıcacık bir çekicilik ya da buz gibi bir soğukluk yansıtan parlak mavi gözleri, geniş göğsüyle omuzlarından yayılan erkeklik, yüzünün uyumlu ve küçümseyici çizgileri onda seçim kampanyası için yaratılmış bir dış görünüş değildi. De Gaulle'cuların ayakta kalmak için Amerikalıların düşmanlığı, İngilizlerin kayıtsızlığı, General Rouault'un hırsı ve komünistlerin amansızlığına karşı mücadele etmek zorunda kaldıkları kahramanlık çağlarında sürdürülecek savaşın çok güç olan öğrenimini görmüştü. Sonunda üstün gelmişler ve izledikleri adam Fransa'nın başına geçmek üzere gözden düşmesi sonucu çekildiği yerden 18 yıl içinde iki kere çıkmıştı. Son iki yılda da savaş yeniden başlamıştı. Hem de bu kez generale iki kere iktidarı sunan adamlara, orduya karşı. Kısa süre önce de bakan son çatışmaların geçmişte kaldığını, bir kere daha kolu kanadı kırılan düşmanın boş yere öfkelenip yenilgisi üzerine düşünmek zorunda kaldığını sanıyordu yine. Şimdi mücadelenin daha sona ermediğini biliyordu. Roma'da zayıf ve gözü dönük bir albay tek kişinin ortadan kaldırılmasıyla koca bir binanın yıkılmasına yol açabilecek planın hazırlıklarını yapmıştı. Bazı ülkeler bir başkanın ölümüne ya da bir kralın tahttan çekilmesine dayanacak kadar yerine oturmuş müesseselere sahipti. İngiltere bunu 28 yıl önce ispatlamıştı. Birleşik Amerika'da içinde bulundukları yıl sona ermeden ispatlayacaktı. Ama bakan hayale kapılmayacak kadar açıkça bilincindeydi. Fransa'daki müesseselerin durumunun başkanın ölümü, bir hükümet darbesi ya da iç savaşın başlangıcından başka şeye yol açamazdı. Öyleyse dedi sonunda hep güneşli avludan yana bakarak kendisini uyarmak gerekir. Polis memuru cevap vermedi. Bir teknisyen olmanın üstünlüğü de buydu işte. Verilen kararlara getirildi mi önemli kararların alınması bu sıfatla para alan kişilere bırakılırdı. Haracılık görevini gönüllü üzerine almak gibi bir niyeti ise hiç yoktu. Bakan dönüp yüzüne baktı. Peki, teşekkür ederim komiser. Genel haber vermek için bugün öğleden sonra kendisiyle görüşmek isteyeceğim. Kuru, enerjik bir sesle konuşmuştu. Beklemeden harekete geçmek şarttı. Durumu generale anlatacağım. Kendisi ve yapılmak gerektiğine karar verene kadar bu olayla ilgili kimseye bir şey söylememenizi sizden istemek gereksizdir sanırım. Komiser Dupre yerinden kalktı, dışarı çıktı, alanı geçti ve 100 metre ötedeki Elize Sarayı'nın kapılarına doğru yürüdü. Yalnız kalan İçişleri Bakanı önünde duran dosyayı alıp acele etmeden yeniden incelemeye koyuldu. Kuşkusuz Rohan'ın açıklamaları doğruydu ve bunların Dükre tarafından doğrulanması kendisine çok sınırlı bir manevra imkanı sağlıyordu. Tehlike ortadaydı, ciddi, kaçınılmaz bir tehlike ve başkanın uyarılması gerekliydi. İstemeyerek önündeki dahili telefonun düğmesine bastı. Hemen aracın işlediğini belirten uğultunun yükseldiği küçük plastik telle kaplı mikrofona eğildi. Bana Elize Sarayı'ndan genel sekreteri arayın lütfen. Az sonra iç telefonun yanındaki kırmızı telefon çalıyordu. Bakan telefonu açtı ve bir an dinledi. Monsieur Focart'ı istiyorum lütfen. Bir sessizlik daha oldu. Fransa'nın en güçlü adamlarından birinin çok yanıltıcı iniş çıkışlarla dolu sesi telefonun öbür ucunda işitildi. Bakan istediği şeyi ve nedenlerini kısaca anlattı. Mümkün olduğu kadar çabuk Jack. Evet, bir kere sormak zorunda olduğunuzu biliyorum. Bekleyeceğim. Ama rica ederim, fırsat bulur bulmaz beni arayın. Bir saat geçmeden saraydan arandı. Öğleden sonra 4'te başkan uykudan kalkar kalkmaz kendisini kabul edecekti. Bakan bir an gözlerinin önünde duran dosyanın önem yönünden bütün ikindi uykularını geçtiğini söyleyip itiraz edecek oldu ama son anda kendini tuttu. Başkanın bütün çevresindekiler gibi hemen de golle konuşma olanağına sahip, erişilmez bir sırla çevrili olduktan başka, kişisel bilgilerle dolu bir arşivi de elinin altında bulunduran tatlı sesli görevliye karşı çıkmanın nedenli yersiz olabileceğini biliyordu. O gün saat 4:20 kala Çakal deniz ürünleri alanında uzmanlaşmış Londra lokantalarının sunabileceği en nefis ve en pahalı yemeklerden birini yedikten sonra Curzon Street'teki kahvehanından çıktı. Saat Audley Street'e saparken bunun Londra'da yediği son yemek olduğunu, uzun süre başkentten uzak kalacağını ve böyle bir olaya gereken önemi vermekle yerinde davrandığını düşünüyordu. Aynı anda da siyah bir DS-19 İçişleri Bakanlığı'ndan çıkıyordu. Parmaklıklı kapının önündeki meslektaşları tarafından uyarılan Bovo alanının ortasındaki görevli trafik memuru, yan sokaklardan gelen bütün arabaları durduruyor ve elini kasketine götürüp selam vermek üzere hazır ola geçiyordu. 100 metre ötede Citroen araba Elize Sarayı'na girmeyi sağlayan kurşuni taştan sundurmaya doğru dönüyordu. Orada da önceden uyarılan görevliler arabanın dönemeci alıp dar kemerin altındaki geçide girebilmesini sağlamak için trafiği durdurmuşlardı. Ana kapının iki yanındaki kulübelerinin önünde nöbet tutan iki muhafız, beyaz eldivenli elleri tüfeklerinin şarjörü hizasında esas duruşa geçtiler ve bakan sarayın avlusuna girdi. Kemerin öbür ucunda boydan boya gerilmiş alçak zincir arabanın durmasına yol açtı. Görevli polis müfettişi Dükre'nin adamlarından biri arabanın içine göz attı. Bakan başıyla selamladı, o da karşılık verdi. Müfettişin bir işaretiyle zincir gevşetildi ve Citroen halkaların üzerinden geçti. 30 metre kadar uzunlukta ve kahverengi çakıl taşlarıyla kaplı bir açıklığın ötesinde sarayın cephesi uzanıyordu. Arabanın şoförü Robert, Citroen'i sağa yöneltti, patronunu giriş kapısına çıkan altı granit basamağın dibine bırakmak için sola doğru bir dönüş yaptı. Gümüş zincirlerle süslü siyah giysili iki ademeden biri gelip kapıyı açtı. Bakan çabucak basamakları çıktı ve camlı kapılardan birinin eşiğinde baş hademe tarafından karşılandı. Karşılıklı iki çift laf edildikten sonra bakan hademenin peşinden içeri girdi. Baş hademe kapının solundaki mermer masanın üzerinden telefon ettiği sürece altın zincirlerinin ucunda çok yüksek kubbeli tavandan sarkan dev avizenin altında bir süre beklemeleri gerekti. Sonra telefonu kapayan Hadem'e bakana döndü, hafifçe gülümsedi ve her zamanki görkemli yürüyüşle soldaki basamakları halıyla kaplı granit merdiveni telaşsızca tırmanmaya koyuldu. Birinci katta aşağıdaki girişe hakim geniş sahanlığı geçtiler ve Hadem'e soldaki kapıyı belli belirsiz vurduğunda durdular. İçeriden boğuk bir giriniz sesi geldi. Baş Hadem'e kapıyı hafifçe açtı ve bakanın ebirnameler salonuna girmesi için kenara çekildi. Kapı gürültüsüzce kapandı ve baş Hadem'e aynı görkemli adımlarla merdiveni inip girişteki yerine döndü. Salonun hava ucundaki güneye bakan geniş pencerelerden güneş dalga dalga içeri doluyor ve sıcacık ışığıyla halıyı aydınlatıyordu. Yüksek balkon kapılarından biri açıktı. Sarayın bahçesindeki ağaçların arasından bir güvercinin gurultusu oraya kadar ulaşıyordu. Şanzelize'den 500 metre kadar ötede yazın göbeğinde iyice gelişen yapraklarıyla kayın ağaçlarının ve ıhlamurların tamamen gizledikleri trafik, güvercin gurultusunun bile üstüne çıktığı belli belirsiz bir uğultuya dönüşüyordu. Elize Sarayı'nın güneye dönük odalarına her girdiğinde iliklerine kadar şehirli olan bakan kendini doğanın göbeğinde yitip gitmiş bir şatoda sanırdı. Binanın öbür yanındaki Faubourg Saint-Honor boyunca akan arabaların gürültüsü bir anıdan başka şey değildi. Başkanın kırlara bayıldığını iyi biliyordu. O gün nöbetçi subay Albert de Seyir'di, ayağa kalktı. Sayın bakan, albayım, bakan odanın soluna düşen çift kanatlı ve yaldızlı tokmakları gaga biçimindeki kapıyı başıyla işaret etti. Başkan tarafından bekleniyorum. Tabii sayın bakan. Tesiri yürüdü, iki kere hafifçe vurdu, kapı açıktı ve eşikle dikildi. İçişleri bakanı sayın başkanım. Odanın hava ucundan belli belirsiz bir onaylama geldi. Tessera bir adım geriledi, bakana gülümsedi. Roger Frey onun önünden geçip Charles de Gaulle'ün özel çalışma odasına girdi. İçeride hava düşen işiyle konulacak eşyalara karar verenin kişiliğini açıklayacak hiçbir şey bulunmadığını düşünmüştü hep. Sadece salondaki gibi bahçeye açılan üç yüksek ve zarif pencere vardı. Çalışma odasının da pencerelerinden biri açıktı. İki oda arasındaki kapıdan girerken bir an duyulmaz olan güvercinin gurultusu yeniden işitilmeye başlamıştı. Ihlamurlar ve kayın ağaçlarının altlarında otomatik silahlarıyla 20 adımdan bir maça asılı delebilen adamlar gizliydi. Ama birinci kattaki pencereden görülen olduğunu vay haline. Büyük bir bağnazlıkla savunmaya hazır oldukları adamın böyle bir durum karşısındaki öfkesinden sarayın tüm görevlileri korkardı. Korunması için alınan tedbirleri öğrenir ya da bu tedbirler özel hayatına yansırsa öfkesi patlak verirdi. Dükre'nin sırtına binen yüklerin en ağırlarından biriydi bu. Her türlü korunma biçimini katlanılmaz bir küçüklük sayan adamın hayatına göz kulak olmak da kimsenin kıskanmadığı bir işti. Soyda canlı bir kitaplığın bulunduğu girintinin önünde 15. Louis masa, masanın üzerinde de bir 14. Louis saat duruyordu. 1615 yılında Chaillot'taki kraliyet fabrikasına dokunan bir Savonnerie halı yeri kaplıyordu. Başkanın bir gün kendisine anlattığı gibi bu fabrikada halıdan önce sabun yapılırdı. Dolayısıyla fabrikada üretilen halıların da aynı adla anılmasına devam edilmişti. Bu arada sadelikten, soyluluktan, ağırbaşlılık ya da zevkten yoksun, her şeyin üstünde de Fransa'nın büyüklüğüne tanıklık etmeyen hiçbir şey yok gibiydi. Çalışma masasının ardında oturan ve kendisini karşılamak için her zamanki kibarlığıyla ayağa kalkan adamı da bakanın gözünde aynı yeteneklerle dolu saymak gerekliydi. Bakan Charles de Gaulle'in kişisel dostu olan tek çağdaşı, Paris'teki İngiliz gazetecilerinin en yaşlısı Harold King'in bir gün kendisine bütün davranışları ve yaşayışıyla başkanın 20. yüzyılın değil de 17. yüzyılın adamı olduğunu belirttiğini hatırladı. O günden sonra bakan en büyük üstüyle her karşılaşışında bu uzun boylu adamı ipekli ve brokar giysiler içinde kendisini aynı görkemli kibarlık gösteriliğiyle karşıladığını boş yere düşünmeye çalışmıştı. Bu bağlantıyı hemen kurabiliyor ama görüntüyü bir türlü canlandıramıyordu. Yine bu büyük ihtiyarın hoşuna gitmeyen bir ayrıntı yüzünden kendinden geçip yakası açılmadık küfürler savurarak çevresiyle bakanlar kurulu üyelerini hayretler içinde bıraktığı özel koşulları da unutamıyordu. Roger Frey iyi biliyordu. Genelde böyle bir tepki uyandırabilecek şey başkanın en üst noktasında canlandırdığı Fransa'nın temel müesseselerinin güvenliğini korumakla görevli İçişleri Bakanı'nın almayı kaçınılmaz gördüğü tedbirlerdi. Bu soruna hiçbir zaman aynı gözle bakmamışlar. Bakanın bu konudaki bütün girişimleri el altından ve gizlice olmuştu. Çantasında bulunan dosyanın içindekilerle yapmak zorunda bulunduğu girişimi düşündükçe titriyordu neredeyse. Bu gri elbisesinin içinde upuzun boyuyla dikilen general, genellikle ardında oturduğu geniş masanın çevresinde dolanmış, hoş geldiniz dercesine bakana elini uzatıyordu. Saygılarımı sunarım başkanım. Hiç olmazsa ihtiyarın keyfi yerindeydi. Birinci İmparatorluk döneminden kalma Beauvoir'ın bir halısıyla kaplı, dik arkalıklı yüksek koltuklardan birine oturmasını işaret etti. Ev sahipliği görevini tamamlayan Charles de Gaulle dönüp sırtını duvara vererek oturdu. Arkaya doğru kaykıldı ve parmaklarının ucunu masaya dayadı. Çok önemli ve acele bir iş için beni görmek istemişsiniz. Sizi dinliyorum. Bakan derin bir soluk aldı, bütün kararlılığıyla konuya girdi. Kısaca gelişinin nedenlerini açıkladı. Ancak halka verilmesi şartıyla kendi söylemlerinin dışında de Gaulle'ün uzun konuşmalardan nefret ettiğini biliyordu. Geveze aslarından çoğunun deneme sonucu öğrendikleri gibi özel konuşmaların kısa kesilmesinden hoşlanırdı. Bakan konuşurken karşısındakinin gözle görülecek kadar dikildiğini fark etti. O güne değin çok güvenilir sayılan bir hizmetkar tarafından çalışma odasına tiksindirici bir madde sokulmuş gibi gitgide arkaya doğru kaykılıp sanki aynı zamanda yavaş yavaş büyüyor ve bakanı koca burnunun gerisinden seyrediyordu. Yine de bakan söylevlerini okuduğu anlar dışında gözlük takmayan ve insan içine çıktığında miyopluğunu gizleyen başkan için 5 metre uzaklıktaki yüzünün belirsiz bir leke olduğundan haberliydi. İçişleri Bakanı Roland ve Ducre'nin yorumlarını katarak bir dakikayı ancak geçen açıklamasını bitirdi. Şu sözlerle sonuca bağladı. Roland'ın raporu çantamın içinde. Tek söz söylemeden başkanın eli çalışma masası üzerinden uzandı. Bakan raporu çantasından çıkarıp generale verdi. Charles de Gaulle ceketinin iç cebinden gözlüğünü aldı, taktı, dosyayı önüne açarak okumaya koyuldu. Sanki uygun görmüş gibi güvercin de gurultuyu kesmişti. Bakan parktaki ağaçlara bir göz attı. Sonra çalışma masası üzerindeki kurutma kağıdının yanında duran bronz lambaya dikti bakışını. Yeni krallık döneminin özelliklerini taşıyan işlemeli, koyu kırmızı ve nefis bir kandildi bu. Elektrik lambasına çevrilmiş, 5 yıllık başkanlık süresince yanında durduğu kurutma kağıdının üzerine birbiri ardından sıralanan resmi belgelerin aydınlatılmasına binlerce saatini vermişti. General de Gaulle çok çabuk okurdu. 3 dakika sonra Roland'ın raporunu bitirmişti. Önündeki dosyayı özenle kapadıktan sonra ellerini üzerinde kavuşturdu ve sordu. "Eh dostum, benden ne bekliyorsunuz?" Bakan ikinci kere derin bir soluk aldı ve almayı dilediği tedbirlerin çabucak sıralanmasına girişti. 2 kere bence sayın başkanım bu tehlikeyi uzaklaştırmak istiyorsak gerekli olan cümlesini kullandı. Konuşmasının 33. saniyesinde Fransa'nın çıkarı sözlerini söyledi. Daha öteye gidemedi. Bakan Fransa sözcüğüne o güne kadar ve o günden sonra hiçbir Fransızın veremediği tanrısal bir anlam katarak gür sesiyle o an sözünü kesti. Fransa'nın çıkarı dostum, devlet başkanının sefil ve bilinmeyen saldırgana duyduğu nefret odada gitgide ağırlaşırken sustu. Yabancı bir kiralık katil tehlikesi karşısında geri çekildiğinin asla görülmemesindedir. Bakan davayı kaybettiğini o anda anladı. General korktuğu gibi öfkeyle patlamamıştı. Açık seçik bir sesle beslediği niyetler konusunda en ufak kuşkuya yer vermek istemeyen bir adam gibi konuşmaya başladı. Konuşmasına devam ederken ağzından çıkan bazı cümleler Albay Tessier'in penceresine ulaştı. O da bölük börçük bir takım sözler duyabildi. Fransa ağırbaşlılık ve büyüklüğün bir çakalın sefil tehditlerine teslim olduğunu kabul edemez. 2 dakika sonra bakan başkanın odasından çıkıyordu. Albay Tessier'i hafif bir baş işaretiyle selamladı. Emirnameler salonunun kapısından çıkıp yeniden aşağı indi. Baş hademe DS'nin beklediği taş basamakların dibine kadar onu götürür ve arabanın uzaklaşmasını izlerken "Eh" diyordu kendi kendine, işte başı epey derde girmiş bir adam. Ya da ben bu işten bir şey anlamıyorum. İhtiyar ona ne söylemiş olabilir? Ancak bir baş hademe olarak yüz çizgileri 20 yıldan beri içinde çalıştığı sarayın cephesine eş sakin bir hareketsizliği korudu. Hayır, böyle iş görmek imkansız. Başkan bu noktada kesin konuştu. Bakan çalışma odasının penceresine dönük olan başını çevirdi ve bu sözleri söylediği adamı süzdü. Elize sarayından dönüşünden birkaç dakika sonra özel kalem müdürünü çağırtmıştı. Alexander Sanguinetti Korsikalı ve başka bir bağnaz de Gaulle'cuydu. Son 2 yıl içinde İçişleri Bakanı'nın kendisine bıraktığı Ulusal Güvenlik Kuvvetleri'nin yönetimiyle ilgili görevlerin çoğunda Sanguinetti gözlemcilerinin siyasal eğilimlerine ve yurttaşlık hakları konusundaki görüşlerine göre %100 değişen bir ün yapmıştı. İster sağdan gelsin ister soldan, sokak gösterileri karşısında toplum polisi taburlarıyla sayıları 45 bini bulan ve askeri bir örgütü andıran güvenlik kuvvetlerinin benimsediği amansız vazgeçirme yöntemlerini göz kırpmadan harekete geçirmesi aşırı solda nefret ve korku uyandırmıştı.